sosyal reformlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntı ve çalkantıların başlangıcı 200 yıl öncesine kadar uzanır. Dünyamızdaki değişen ve gelişen yeni şartlar Osmanlı Devleti'nin güç ve kudretini devam ettirmesini imkansız hale getirdiği günden beri süratli bir gerileme dönemi başlamıştır. Ülkenin yönetimini elinde bulunduran kadrolar münferit misaller dışında bu kötüye, buhrana gidişi önlemeyi başaramamışlardır. Bizim görüşümüze göre Türkiye'nin bugünkü perişan, güçsüz, dağınık durumunun önde gelen sorumluları iş başına gelmiş olan siyasi kadrolardır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda Kuvayi Milliyet ruhuyla başlayan silkinme ve güçlenme hamlesi hedefine ulaştırılmamıştır. İki Dünya Savaşı'na da girmiş ve toprakları düşman çizmeleri altında çiğnenmiş, vatanları harabeye çevrilmiş bulunan devletlerin pek çoğu harbe girmeyen Türkiye'yi bugün çok gerilerde bırakmış bulunmaktadırlar. Dünyanın ileri milletleri daha yükseklere çıkmak için devamlı bir didinme ve gayret içindedirler. En eski devirlerden beri daha üstün, daha kudretli ve gelişmiş olmak için milletler arasında sonu gelmez bir yarış ve mücadele vardır. Bu yarışta geride kalanlar birçok felaketlerle karşılaşırlar. Hele böyle bir yarış ve mücadeleden habersiz olan milletler ise çok acı şekilde yok olurlar. Parti olarak bizim gayemiz, Türk milletini uyandırmak ve medeniyet aleminin ufuklarında onu yeniden bir güneş gibi doğdurmak için süratle bu yarışı hazırlamak ve korumaktır. Bunun için önümüze çıkan her engeli ezmek ve gereken her şeyi yapmak kararındayız. Türk milletinin kalkınmasının ve medeniyet yarışında yer alabilmesinin bugüne kadar en büyük engeli hükümetlerin aciz tutumu ve uşak zihniyeti politikasıdır. Milliyetçi şuurdan yoksun, hatta milliyetçiliğin ve milliyetçilerin düşmanı olan bu uşak zihniyetli politika terk edilmelidir. Memleketimiz ile ileri modern devletler arasındaki mesafe her gün daha çok açılmakta ve büyümektedir. İktidarların uyguladıkları program çok yetersizdir ve isabetsizdir. Milletimizin çağlar üzerinden sıçratılarak medeni milletlerin içinde bulunduğu çağa, yani atom ve uzay çağına sokulması lazımdır. Türkiye geniş imkanları ve zenginliklere sahip bir memlekettir. Bunlardan yararlanmak için imkan ve iş seferberliğine gidilmelidir. Memleket kalkınması için imkanlar ve halk enerjisi seferber edilmelidir. Bunun için aydınları, yüksek öğrenim gençliğini teşkilatlandırarak köylere, halkın içine göndermek gerekmektedir. Aydın ile halkı kaynaştırmak suretiyle ancak Türkiye geri kalmışlık durumundan hızla kurtarılabilir. Güzel sanatları bugünkü yardımsız, himayesiz, başıboş durumdan kurtararak teşkilatlandırmak ve halk hizmetine koşmak lazımdır. Ancak böylece halkın uyandırılması ve harekete geçirilmesi mümkün olabilir. Bilgili, uyanık, milli ülkü sahibi, dünya gidişatından haberli din adamları yetiştirilmeli ve bunları öğretmenlerle el ele halkın kalkındırılması için çalışır hale getirmeliyiz. Biz parti olarak Türkiye'nin kalkındırılması ve yabancılara avuç açmadan yaşayan, kudretli, kalkınmış bir varlık haline gelmesi için 6 büyük reformun aynı zamanda yapılması kararındayız. Reform demek, devlet işlerinin yeniden ıslah edilmesi, yeni bir düzene sokulması demektir. Milletimizi hızla güçlendireceğine inandığımız bu 6 köklü reform hareketi şunlardır. 1. İdare reformu. Devlet idaresi bugün gayet yavaş çalışmakta ve vatandaşı ezerek bunaltmaktadır. Rüşvet, iltimas, partizanlık halkı perişan etmektedir. Kırtasiyecilik, bugün git yarın gel davranışı vatandaşı sıkıntılara boğmaktadır. Devlet çarkının bozuk işleyişi onu işleten memur sınıfında ezip yıpratmaktadır. İdari reformdan amaç, bürokrasinin işlemez hale getirdiği devlet işletmelerini yeniden teşkilatlandırmak, kırtasiyeciliği terk etmek, hizmetleri halkın ayağına götürmektir. 2. Diğer reform ise içtimai ıslahat veya sosyal reform dediğimiz harekettir. Bu da sosyal adalet ve fırsat eşitliği düzeninin kurulması, bütün Türk halkını içinde toplayacak bir sosyal yardımlaşma ve güvenlik teşkilatının meydana getirilmesi gayesini güden bir harekettir. İltiması, arkası ve parası olmayanın yüzüne bakacak kimse bulunmuyor. Böyle adaletsizlikten, ilgisizlikten, yüzüstü terk edilmiş bir toplumda huzur ve dirilik olamaz. Onun için biz acele olarak memlekette sosyal reformu yapmak gayesini gütmekteyiz. Tam bir toplumsal adalet ve fırsat eşitliği düzeni kurulacak ve bütün vatandaşları içinde toplayan bir sosyal yardımlaşma ve güvenlik teşkilatı meydana getirilecektir. 3. Türkiye'yi kurtaracak diğer hareket ise sanayi reformudur. Memlekette ağır sanayinin, atom sanayinin kurulması ve Türk milletinin modern araç ve gereçlerini kendi evlatlarının emeği ile kendi fabrikalarında yapabilir hale gelmesidir. Milletlerin ileri üstün olmaları, gereken modern araç ve gereçleri yapabilme güç ve kabiliyetlerine sahip bulunmaları ile mümkündür. Bugün Türkiye'de milli sanayi ezilmekte ve baltalanmaktadır. Milli sanayi, kredi yokluğu ve pahalı kredi yüzünden ezilmektedir. Biz her engeli aşıp, 5. kol faaliyetini ezip yıkarak en kısa zamanda Türkiye'yi sanayileştireceğiz. Devlet garantisi sağlamak suretiyle halkın elindeki küçük tasarrufları harekete geçirecek, israf edilmekte olan yüz milyonlarca liralık imkanları değerlendirerek vurguncu, tefeci, mutlu azınlığın canına ot tıkayarak ithalat ve ihracatı Türkleştirecek, Anadolu'nun her yerinde fabrikalar kurarak memleketi sanayileştireceğiz. 4. Diğer ıslahat hareketi ise kültür ve milli eğitim reformudur. Milli eğitimi Türk milletinin manevi değerlerine, memleketin toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarına göre planlamak lazımdır. Teknik eğitim öne alınmalıdır. 30 kişilik dünya çapında yüksek ilim adamları kadrosu yetiştirilmelidir. Güzel sanatlar ve kültür faaliyetleri toplum için seferber edilerek halk hizmetine konulmalıdır. Parti olarak biz Ülkü ve Kültür Birliği Teşkilatı'nı kurmak azmindeyiz. Nesilleri milli kültürden nasiplendirilmemiş, inanç ve maneviyat yönünden boş bırakılmış, ahlakı sağlam olmayan bir cemiyetin huzur içinde olması mümkün değildir. 5. Yapılması gereken bir diğer reform da tarım ve toprak reformudur. Türkiye'mizin aşınma sonucu olarak her yıl en verimli toprakları kaybolmaktadır. Tarım, ilmi esaslara göre yapılmamakta, köylü için bir besin ve yakıt politikası tespit edilmemiş bulunmaktadır. Bunların çözümü tarım reformuna bağlıdır. Ayrıca toprak dağılmasını memleket gerçeklerine göre yeniden düzenlemek toprak reformunun konusudur. Fakat bu konu nüfusumuzun sektörlere dağılışı meselesiyle ilgilidir. Kısacası tarım ve toprak reformu, ziraattaki fazla nüfusu sanayiye kaydırmak, modern tarım işletmeciliğine elverişli imkanları hazırlamak, toprak dağılımını ayarlamak, kısacası tarım kentleri projesi çerçevesinde bu meseleyi halletmektir. 6. Ayrıca mali ve iktisadi reform da yapılmalıdır. Bugün vergi kaçakçılığı ve vergi adaletsizliği devleti ve vatandaşı takatsiz düşürmektedir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak ve mali formalitelerden kurtulmak gerekmektedir. Mali ve iktisadi reformdan maksat, iç ve dış ticarette büyük meblağlara ulaşan vergi kaçakçılığını önlemek, karaborsacılık, tefecilik ve her türlü spekülatif faaliyetlere son vermek, iş hayatını hizmet, emniyet, istikrar ve iş ahlakı çerçevesinde düzenlemektir. Reform çabaları. İdareciler kısır bir çekişme ortamına düşmüştür. Türkiye'nin nasıl bir kısır çekişme ve didişme ortamında bulunduğunu görmek için son 15-20 yılın tartışma konularını hatırlatmak yeterlidir. Memleketin ana davaları üzerine bir görüş ve fikri olmayanlar, dikkatlerini yarattıkları bir takım mitler üzerine çekmiş, her türlü çatışma ve tartışmalar bu mitler etrafında toplanmıştır. Reformlar dizisi bu mitlerin karakteristik örneğini teşkil etmektedir. reformlar başta bulunan siyasi kadrolarla mana ve ehemmiyet kazanırlar. Başarısızlığı, ufkunun darlığı, kısır gündelik çekişmeler yüzünden memlekette ve dünyada olup bitenlerden habersiz kaldığı, tecrübeyle sabit olan siyasi kadroların iş başında bulunduğu bir dönemde reform yıkıcılık haline dönüşmüştür. Nitekim değiştirilen memurin kanunu ile personel rejiminde reform yapılmıştır. Haksızlıklar, keyfilikler almış yürümüş, devlet hizmeti ağır darbeler yemiştir. Toprak reformunda da durum aynıdır. Bugün Türkiye'nin toprak davasının temelini bir, tarım elverişli topraklarımızın tarımdaki nüfusumuza yetmemesi, iki, tarım sektöründe verim düşüklüğü teşkil etmektedir. Bu meselenin tek çözüm yolu, tutarlı ve uzun vadeli bir siyasetle topraktaki nüfusu sanayiye aktarmak ve toprağın verimini artırıcı sulama, gübreleme ve makineleşme gibi temel tedbirlere eğilmektir. Halbuki hükümetler geçici, oyalayıcı ve suni çözüm tarzları peşinde koşmaktadırlar. Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 5-6 yıl içinde tedricen tatbikata konacaktır. Neticede 500 bin civarında topraksız kimse toprağa kavuşacaktır. Bu uygulamanın mali portesinin 90 milyar Türk lirasını bulacağı tahmin edilmektedir. Toprakta çalışan 22 milyon insandan sadece 500 binini 90 milyar Türk lirasına topraklandıracak olan bu kanun, 5-6 yıl içindeki nüfus artışları ve miras yoluyla meydana gelecek parçalanmalar sonunda tesirini tamamen kaybetmiş olacaktır. Bu tarzdaki bir reformun her şeyden önce maddeten tatbiki mümkün olmadığı gibi toprak meselesini temelden halletmekten çok uzaklarda bulunmaktadır. Diğer reform konuları da aynen şöyledir. Milli eğitim reformu adı altında her yıl bazı değişiklikler yapılmaktadır. Yıllardan beri çeşitli hükümetler gelmiş geçmiş hiçbir eğitimi milli değerlere, milli ihtiyaca ve milli hedeflere göre ıslah etmek için gayret göstermemiştir. Milli eğitim alanında her şeyden önce öğretilenlerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Son yıllardaki silahlı komünist isyanları mekteplerdeki eğitimin yanlışlığını ve yetersizliğini her türlü tereddüte meydan vermeyecek şekilde ortaya koymuştur. Ama bundan ders alan ve meseleyi temelden halletmeye çalışan siyasi kadrolar nerede? Türkiye'yi idare eden siyasi kadroların yetersizliği, ufkunun darlığı ve gündelik geçici suni meseleleri ana meseleler sanması sonunda iki asır önce başlayan gerilemenin önüne geçilmediği gibi yeni yeni dertlerin doğmasına da sebep olunmuştur. Türkiye iktisadi bakımdan geri bir durumdadır. Buhrandan çıkış yollarının bulunmaması siyasi patlamalara ve istikrarsızlıklara yol açmaktadır. Milli bünyemiz yıllardan beri devam eden sinsi propagandalar sonucu parçalanmış bir manzara arz etmektedir. Vatandaşların birbirine ve yarına güveni kalmamıştır. Vatandaşlar hangi siyasi kadrolara bağlanmanın doğru olduğunu tayin edemeyecek bir duruma gelmişlerdir. Herkes arayış içindedir. Kültür ve manevi varlığımız yenilmişlik, yorgunluk ve ümitsizlik arz etmektedir. Vatandaşı bu ruh haline getirenlerin başında siyasi sorumluluk taşıyanlar gelmektedir. Meclislerde basit ve yıkıcı çekişmelere yol açan tartışma konularının hiçbiri incir çekirdeğini dolduracak nitelikte değildir. Parti menfaatlerinin ve şahsiyet mücadelesinin ön plana alındığı bir ortamda memleket namına doğru kararların alınmasına imkan kalmamıştır. Reformlar ve milli bütünleşme. Türk devlet felsefesiyle anayasa ilkelerinin temel esprisi milli bütünleşmedir. Önce hükümet programlarında anayasanın başlangıç kısmında yer alan milli ülkü belirlenmemiş, bu ülküyü gerçekleştirecek ilke ve strateji gösterilmemiştir. Milli bütünleşmenin moral ve sosyolojik unsuru milli ülkü ve milli şuurdur. Milli ülkü ve milli şuurun dinamik özü milli kültür, bir deyimle kültür bütünleşmesidir. Kültürel bütünleşme yönünden eğitime çok büyük görev düşmektedir. Eğitim reformları bu bakımdan önemlidir. Her seviyede eğitim, milli şuur ve iktisadi kalkınmanın tabii okuludur. milliyetçi hareket eğitim politikasında dikey ve yatay eğitim savunur. Dikey eğitimle seçkin yetiştirilir. Bu elit, devletin milliyetçi ülkücü, araştırmacı ve ilimci kadrosudur. Kendi milli elitini, ilimci ve ülkücü aydın kadrosunu, teknisyenini yetiştirmemiş bir milletin kalkınması, varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Avrupa ülkeleri, Amerika ve hatta Rusya kalkınırken önce milli elitini yetiştirmiş ve halen de yetiştirmeye devam etmektedir. Ülkemizin az gelişmiş, kalkınmamış olmasının en önemli sebeplerinden birisi iktidarların milli elit politikasına sahip olmayışıdır. Milliyetçi hareket dikey eğitim yanında yatay eğitime de önem verir. Bu eğitimle milletimizin bütünü, köylümüz, işçimiz, esnafımız milli ülküyle bütünleşmiş olur. İktisadi kalkınmamıza yönelen reformlar yeterli değildir. İktisadi kalkınmanın temeli sınai kalkınmadır. Sermaye birikimini sağlayamamış bir devletin demokratik milli sosyal devlet niteliğini taşıması mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığı takdirde reformlar arasında kalkınmanın iki temel unsuru olan tasarruf ve yatırım meselelerine yeteri kadar yer verilmemiştir. Üretim sürecinde sermayenin emeğe hakim olduğu bir toplumda bütünleşme değil, sınıflaşma doğar. Emek ile sermaye arasında milli barış ve dengenin kurulabilmesi için iktisadi demokrasi şarttır. İktisadi kararlara katılmayan kimselere siyasi katılma hakkının tanınması şekilci bir demokrasiden başka bir şey değildir. Emeği sermayeye, sermayeyi emeğe sömürtmemek için işçinin, iş yerinin mülkiyet ve yönetimine kar ve zararına katılmasını sağlayacak reformlara ihtiyaç vardır. Netice. Ezberlenen şeylerden biri de reform sözüdür. Bir reform gerekmektedir. İdarede, adliyede, tarımda, toplumda, ticarette ve sanayide bir düzenleme yapılmalıdır. Ama bunun temel şartı, ana ilkesi ve tek hedefi şu olursa, Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından. Avrupa beğensin, eylemci sevinsin, tüccar ezilsin gibi aşağılık duygusu, korku tavizi ve zümre garezi esaslarına dayanırsa hasıl olacak sonuç ancak anarşi, ızdırap ve çöküş olacaktır. Türk tarihinin önemli bir dönemindeyiz. Milli bütünlüğümüzü parçalamak isteyen anarşist komünistlerin hain düşünce ve hareketleri sona ermiş sayılamaz. Ülkemizde anarşist ve komünist hareketlerinin tam manasıyla yok edilebilmesi için milliyetçi bir idareye lüzum vardır. Anarşist komünistlerle mücadelede zafer erecek tek idare milliyetçi idaredir. Milliyetçi idare bu mücadelede bir taraftan kanun hakimiyet ve takibatını kurarken diğer yandan da ülkenin en kısa zamanda kalkınmasını sağlayacak sosyal ve ekonomik tedbirleri alacaktır. Milletimiz tercihini yapmış, kararını vermiştir. Bu karar çok kısa zamanda bağımsız bir sanayi ülkesi olmak, büyük milliyetçi Türkiye'yi kurmaktır. Milletimizin en büyük özlemi iktisaden kuvvetli, gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye olmaktır. Milliyetçi idare ekonomik kalkınmayı bilen, bunda tercihlerini yapabilen bir idaredir. Milletimizin birkaç yan reform tedbiriyle kalkınması mümkün değildir. Kalkınma, sanayi ve sanayileşmeye dayanan bir harekettir. Bugün ülkemizin kısa zamanda sanayileşmesini gerçekleştirecek bir reform ve program hareketini görmemekteyiz. İçinde bulunduğumuz çağda milli endüstrisini kuramamış bir ülkenin yaşayabilmesi, bağımsızlığını devam ettirebilmesi mümkün değildir. Dünyanın büyük dev ekonomileri en yeni teknolojiyi, en yeni sanayi tesisleri kurarken bizim yerimizde saymamız yarınımız için tehlike arz etmektedir. Milletimiz tarihin her devrinde büyük millet olduğu için bugün de haklı olarak büyümek istemektedir. Milletimizin ekonomik büyüme özlemini gerçekleştirmek kaçınılmaz milli bir görevdir.